أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu, devlet helal haram koyabilir mi? Böyle bir ders yapmamıza sebep olan şey, Türkiye'de bakıyorsunuz, Allah'ın yasakladığı birçok şey ya da şöyle diyelim, Allah'ın yasakladığı hemen şeylerin tamamına yakını insanların doğal yapısına ters olduğu için devletler de yasaklıyor. Ama devletler kendilerini tanrılaştırdığı için onlara müsaade ediyorlar. Mesela içki haramdır. Bütün dünyada yasaktır. Ama devlet müsaade ediyorsa onda herhangi bir yasak söz konusu değildir. Ondan dolayı devletin ürettiği içki devletin yasalarına göre doğru bir şeydir. Ama birisi kendisi evinde ya başka bir yerde üretirse o kaçak içkidir. Devlet kendisi kumarhaneleri açabilir ama birileri bir başka yerde kendi aralarında kumar oynarlarsa o kaçak kumardır, kaçak kumarhanedir. Devlet istediği kadar faizi banka kurabilir ama herhangi bir vatandaş birisine bir faizi borç verirse o çok büyük bir suç işlemiş olur. Ondan sonra aynı şey birçok yasaklar içinde söz konusudur. Bu şunu gösteriyor. Allah'ın yasaklarının tamamı evrenseldir. Allah-u Teala her gün 5 vakit namazımızda okuduğumuz Fatiha suresinde bize şunu dedirtiyor. İyyâke na'bud. Allah'ım kulluğu doğrudan sana yaparız. Yani sen ne diyorsan o. Ve iyyâke nesta'in. Yardımını da doğrudan senden isteriz. Araya herhangi bir şey sokmayız. Dolayısıyla Müslümanlar Allah'tan başkasına kayıtsız şartsız teslim olamazlar. Peki bu konuda biraz daha ayrıntıya girmek istersek şu ayeti okuyalım. Nisa suresinin 59. ayetinde Allah-u Teala diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman etmiş olanlar! اَطِعُوا اللّٰهَ وَاَطِعُوا الرَّسُولُ Allah'a, yani onun Resulüne itaat edin. Niye onun Resulüne? Şimdi Resul kelimesinin sözlükte birinci anlamı Allah'ın yani şey, risalettir ki yani Allah'ın enbiyasını getirmiş olduğu kitaplardır. Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği kitap da Kur'an'dır. Kur'an Resul'dür. Kur'an'a Resul diyen yani bu sözlükteki bu anlamın doğruluğunu bize gösteren Kur'an-ı Kerim'de ayet de vardır. Mesela Bakara Suresinin 100. ayeti. Burada şimdi Yahudilerle ilgili olarak Allah-u Teala orada şöyle diyor. Diyor ki, ne zaman ki onlara Allah katından bir Resul geldi. Yanlarında bulunanı tasdik eden bir Resul. Tamam, şimdi burada o Resul bakalım neymiş? Arapçayı bilenler için 101. ayet. Ben 100 mi dedim? 101. ayet, evet. Ne zaman ki Allah katından bir Resul geldi. Yanlarındakini tasdik eden, yani Tevrat'ı tasdik eden bir Resul geldi. Arapçasını okuyorum. Arapça bilenler bunu görmüş olsunlar diye. Nebeze ferikun minellezine utul kitab. Kendilerine kitap verilenlerden bir bölümü attı. Neyi attı? Kitaballahi, Allah'ın kitabını attı. Şimdi onlara gelen Resulü attılar. Resul neymiş? Allah'ın kitabıymış, değil mi? Allah'ın kitabı. Dolayısıyla yani sözlükteki birincisi Risale. Risalet nedir? Elçi olarak getirilen şeydir. Allah'ın elçisini getirdiği de Allah'ın kitabıdır. Attılar. Vera zuhurihim, sırttan arkasına attılar ki ennehum la ya'lemun, sanki bilmiyorlarmış gibi yaptılar. Aynı surenin yani Bakara suresinin 41. ayetinde de Allahü Teala şöyle diyor Yahudilere ve Hristiyanlara tabi. Ve aminu bima enzeltu musaddikan lima ma'akum. Yanınızda bulunan tasdik ederek, tasdik edecek şekilde indirdiğime inanın. Ne oluyor o? Allah'ın kitabı oluyor. İşte orada da ona Resul dedi. 101. ayette. Peki ve la tekunu evvele kafirin bi. Onu ilk görmezlik eden siz olmayın. Üstünü örtüp de görmezlik eden siz olmayın. Ve la teşteru bi ayati temenen galila. Ayetlerim karşısında küçük bir yaşamayın. Ya bazı dünyalıklar almayın. İşte tamam ben bu doğru ama kabul edersem şöyle olur, böyle olur demeyin. Ve ente evet ve iyyâye fettegûn, sadece bana karşı yanlış yapmaktan sakının. Dolayısıyla Allahü Teala'nın bütün nebilerine indirdiği kitaplarda emrettiği kulluğun yalnız Allah'a yapılması, Allah'tan başkasına kulluk yapmak ya mecbur kaldığı için olabilir, İçi tatmin olur yani ağır baskı altındadır. Can güvenliği söz konusudur. O zaman Allahü Teala böyle kişilere müsaade ediyor. Ne diyor da ayette? Nahil 106. ayet ne diyor Allah orada?
Onlar iman etmelerinden sonra Allah'a karşı kafirlik edenlerdir. Kalbi iman ile tatmin olmuşken kafirliği kabul etmesi için kendine ağır baskı yapılanlar bunun dışındadır.
Ağır baskı yapılıyor ama kalbi imanla mutmain.
Fakat her kim gönlünü kafirliğe açarsa Allah'ın öfkesi işte onların üzerine olur. Onlar için büyük bir azap vardır.
O kadar. Çok ağır baskıda bunu söyleyebilir. Ama normal durumda asla. Hani Allah'tan başkasına boyun eğmez. Helal koyma, haram koyma yetkisi de Allah'ındır. Şimdi bugün işte şimdi teokrasi denen bir şey vardır. Nedir teokrasi? İşte devletin tanrılaşması. Peki bugün işte kaçak içki, işte kaçak kumarhane, kaçak faizcilik, kaçak şu, kaçak bu. Allah'ın haram kıldıklarını devlet helal kıldığı zaman devlet kendisi ne yapmış oluyor? İlahlaştırmış oluyor tabii. Gayet açık. Şimdi bu Hristiyanlarda kilise Allah'ın temsilcisidir. O ne derse o olur. İşte bu Fransız İhtilali'nde Katolik Kilisesi'ne karşı büyük bir mücadele başladı. Sonra sonuca vardılar. Sonra kilisenin tanrılığını devlete verdiler. Ama ondan biraz farkı var. İşte onlar bir inanç hürriyeti tanımazlardı. Bunlar inanç hürriyeti, işte laiklik denen bir kavramı ortaya koydu. Bazı ufak tefek kolaylıklar getirdiler. Ama devlete bir tüzel kişilik getirdiler. Devletin bütün görevlileri kontrolden uzaklaştırıldı. Halbuki mesela Osmanlı Devleti'nde, evet Osmanlı'nın çok yanlış uygulamaları var. Ama bugünkü demokratik sistemdekiler kadar değil.
Hatta hocam laikliği bile teokrasiye destek olsun diye getiriyorlar. Çünkü bizim kanunlarımızın dışında ilahi bir şeyi biz devlet kanunu olarak kabul etmeyiz demek laiklik
Tabii
aslında.
onlar
Allah
dini dışlamak için.
evet o kendi alanında kanun koysun ama ben kendim koyarım. Bunu da harama helale bakmam.
Benim harama, benim bana karışmasın din. Tabii öyle. Onun için mesela Türkiye'de bu konularda şey yapanlar suçlu sayılırlardı. Mesela 163. madde vardı. Rahmetli Özal kaldırdı. Allah rahmet eylesin. Cumhurbaşkanı olduğu zaman. Ben de o zaman Süleymaniye Camisi'nde vaaz ederdim. Her vaazımdan inerken şunu söylerdim. 10 yıl ağır hapis cezasını hak ettim. Çünkü her defasında devletin bir takım yanlışlarını ortaya koyardım. Ama Allahü Teala hamdolsun korudu. En küçük bir şey olmadı. Ama sonra kaldırıldı. Dolayısıyla devlet tam bir tanrılaşmıştır. Dikkat ediyorsanız mesela işte bu diyelim Osmanlı'da hiç kimse faizi helaldir diyememiştir. Ya da hiç kimse kumara helaldir diyememiştir. İşte kaçak kumarhane diye bir kavram hiçbir zaman için yoktur. İşte kaçak fuhuşhane diye bir kavram yoktur. Ne bileyim işte kaçak içki diye bir şey yoktur. Yani evet Osmanlı'da çok ciddi yanlışlar var ama bugünküyle kıyas kabul etmeyecek kadar çok güzel bir şey de vardır, yapı da vardır. İşte 19. asrın ortalarına kadar herkes yani devletini korumakla yükümlülük olduğunu düşünüyordu. Dolayısıyla kamu aleyhine işlenen suçlarda herkesin müdahale hakkı vardı. O insan bir polis görevi de, jandarma görevi de, hatta savcı görevi de görebilir, gider mahkemeye. Zaten savcılık 19. asrın sonlarına doğru yapıldı. Ve bunlar ortaya çıktıktan sonra her şey bozuldu. Mesela İstanbul'da topu topuna 19 tane hakim vardı. Şimdi kim bilir ne kadar. Ve mahkemelerde dava olmadığı için çoğu zaman hakimler gider, çarşı pazar dolaşır. Herhangi bir yerde birisinin bir şikayeti olursa hemen orada onu sonuçlandırır, kalkar devam ederdi. Yok ya bu ama bugün gidiyorsunuz. Yıllar sonrasına size veriyorlar. Yani bir dava en fazla 3 günde sonuçlanır ki 3 gün süren dava çok çok azdır. Ama öyle mükemmel bir yapıda sonuçlanır ki ağzın açıkta kalır, hayran kalırsın. Gerçekten öyle. Bugün mesela dünyada Osmanlı'yı taklit eden tek ülke Amerika'dır. O da çok az kısmını taklit ediyor. Niye bunu söylüyorum? Çünkü ben bu mahkeme arşivinde 20 yıl o arşivi yönettim. 22 yıl yönettim. Osmanlı Mahkeme Arşivini, İstanbul Mahkeme Arşivini. Ve orada doktoramı da yaptım. Çok sayıda yardımcı oldum. İşte Amerika'dan Doktor Rhodes Murphy vardır onların en tepe tarihçilerinden. Bir gün ona sordum. Neden dedim Amerikalılar en fazla gelip de bu arşivde çalışıyorlar. Gerçekten en fazla Amerikalılar. Dedi ki bak tarihin bildiği en büyük devlet Osmanlı Devleti'dir. Biz bu devletin büyüklüğünün sebeplerini araştırıyoruz. Ben 13 senedir nerede Osmanlı arşivi varsa orada araştırdım. Vardığım sonuç şu. Osmanlı'nın olmazsa olmazı adalettir. Değişmez şey adalettir. Sen hangi ırktansın? Onu asla ilgilendirmez. Sen Müslüman mısın, gayrimüslim misin? Asla ilgilenmez. Sen zengin, fakir, hiçbir şekilde ilgilenmez. Senin özelliğin ne olursa olsun, yok efendim Osmanlı vatandaşı, bilmem ne, zaten bu vatandaş kelimesi de sonradan çıkmıştı. Böyle bir şey yok yani. Yeryüzü Allah'ındır ama birisi geliyor, ülkeye girerken kaçak yakalandı, kaçak göçmen. Ya nereden çıkarıyorsun? Yeryüzü Allah'ın kardeşim, bırak seni sana. Ne yaparlarsa yapsınlar. Şimdi ve dedi ki ben dedi şu ana kadar bu konuda 13 yıldır nerede Osmanlı arşivi varsa ben orada şey yaptım. Ya bir keresinde dedi Şam'daki arşivlerde bir hata bu, bir yanlış buldum, bir sevindim dedim, bir uluslararası toplantıda bunu anlatırım. Ulan bir de baktım ki onu da bizimkiler yapmış, Osmanlı yapmamış. Yani o devletin o kadar uzun süre yaşamasının sebebi var. Ama o devleti faize sokarak batıran da Ebu Suud'tur. O ayrı bir konu. Şimdi
Ama o Ebu Suud'un yaşadığı dönemde Ebu Suud'un karşısında hakkı söyleyen bir adam vardır. İmamı Birgevi denilen adam.
tabii.
Bu Ebu Suud'un fetva verdiği para vakıflarının, yani aslında vakıf adı altında faizli işlem yapmaya cevaz veriliyor. İmamı Birgevi de
Kur'an-ı Kerim'den hareketle aynen bizim okuduğumuz, hep okuduğumuz o ayetlerin makalesinde İmam-ı Bilgivi diyor ki bunlar diyor tamamen faizdir diyor. Ve en sonunda Bilgivi hepimiz biliyoruz. Sen diyor birazcık buralardan uzaklaş. Ve onu ölene kadar kendi başına bir hayat yaşamaya mecbur bırakıyor.
Bilgiye sürüyorlar işte.
Ya yani şimdi ama Bilgi şunu da söylüyor. Sen Osmanlı Devleti'ni batıracaksın diyor. Ve batıyor. Bakın en tepe noktaya gelmiş Osmanlı. Dünyanın en büyük devleti. Kanuni Sultan Süleyman dönemi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir şey vardır. Alak suresinde. Estağfirullah. İnnel insane le yatka er-ra'ahu stana. İnsan kendine yeterli görünce sınırları aşar. Mesela işte Kanuni Sultan Süleyman diyor ki dünya iki padişaha çok, işte bir padişaha çok, iki padişaha azdır. Yani o mevcut hakimiyetini bir kat daha artırmak istiyor. Ne yapıyor? Sınırları aşıyor. Ebu Suud'da tutuyor. Para vakıfları kuruyor. İşte orada acayip bir faizi bir sistem oluşturuyor. Sonra da Osmanlı batıyor, batıyor, batıyor. Hakikaten yani Allah'a şükür diyorum. Çünkü meseleyi arşiv belgelerinden bildiğim için yani falanca tarihçi şöyle yazmış, filanca tarihçi böyle yazmış değil. Orijinal belgelerinden bildiğim için 19. asırda mesela Osmanlı'nın gidişatı ile ilgili belgeler okuduğum zaman öyle üzülürdüm. Hele ekonomi ile ilgili ya Rabbi ya bu Osmanlı'da bir tane akıllı adam yok muymuş derdim. Bugün bakıyorum bundan daha berbat kimse dinlemiyor. Yani daha berbat da diyemeyeceğim yani onun gibi. Onun gibi demek lazım. Daha berbat değil. O daha berbat kelimesi yanlış. Neyse önemli değil. Bizim vazifemiz doğruları anlatmak. Bu ayrı bir konu ama asıl konu şu. Bakın esas olan doğallıktır. Bakın bütün devletler faizi yasak olduğunu kabul ediyor. Sadece ben müsaade edersem. O yüzden sen laiklikle ilgili söyledin de aynısı değil
Evet,
mi?
evet aynen öyle oldu.
Ben müsaade edersem.
Zaten bir şeyin kaçağından bahsediyorsa meşrusunu ben yaparım demektir.
Ben
Kaçak
yapıyorsam
içki
meşru.
varsa benim meşru içkim de var demektir.
Tabii ben yaparsam meşru. Şöyle, şimdi dolayısıyla bir de bakın mesela Osmanlı'da 19. asrın ilk çeyreğine kadar herkes hakkını bilirdi. Yani bilgin olmaya gerek yok. Avukatlık kurumu diye bir şey yoktu. Yani hakimlik, savcı sadece ilim adamlarına gider danışırlar. Herkes hakkını biliyordu. Ama ondan sonra kardeşim bu defa devlet kanun fabrikası olmaya başladı. Artık ne olduğu belli değil. Yani ben şeye soruyorum işte avukatlara soruyorum. Sizin kendi uzmanlık alanınızla ilgili kanunları biliyor musunuz? Nereden bilelim? Bugün bir kanun çıkıyor, yarın bir başkası. Hakimlere soruyorum. Bilmemiz mümkün değil diyorlar. Savcılara soruyorum aynı şeyi söylüyorlar. Bu ne yapıyor? Sistemi tamamen işte ilahlık. Ben müsaade ettiğim zaman tamam. Ben ne dersem o olur. Ne oluyor? Mesela işte siz devletin en düşük görevlisine bile müdahale edemiyorsunuz. Çünkü devletin üstüne kişiliğinden dolayı. Halbuki Osmanlı'da insanlar padişahı mahkemeye verme hakkına sahiptiler. Hiç kimsenin dokunulmazlığı yoktu. Hiç kimsenin dokunulmazlığı. Mahkeme kadılar da dokunulmaz değildi, hiç kimsenin yoktu. Ama gerçekten muhteşem bir şey. O şey Amerikalı tarihçinin dediği doğru gerçekten. Neyse inşallah şey yapılan bizim görevimiz doğruları anlatmak. Yani insanlar ne yapardıysa yapsınlar bizi ilgilendirmiyor.
O hocam Nisa 59. ayeti okurken Allah'a itaat dediniz. Yani işte Resul'e itaat şeklinde ancak olabilir. Hakikaten bizim doğrudan Allah'a itaat etmemiz mümkün değil. Ancak Resullerin bize ilettiği şeylerle aynı surede 80. ayette bunu formülize ediyor Allahu Teala. Men yuti'ir Resul'e fakat ata Allah diyor.
Resul'e itaat eden Allah'a itaat. Resul nedir? Elçidir. Allah'ın sözlerini biz ondan öğreniyoruz. Ama maalesef sen de, hepimizin de çok iyi bildiği gibi evet bütün mezhepler bozulmuş. Allah'a itaat
Ayrı,
ayrı, Resul'e itaat ayrı,
yöneticiye itaat
yöneticiye
ayrı.
itaat ayrı hale getirilmiş.
Ve bunun delili olarak da Nisa 59. ayeti hep delil gösteriyor hocam.
Resul'de Muhammed Aleyhisselam peygamber olarak çevrildiği için, Nebi ve Resul arasında da herhangi bir fark
Şahsı.
gözetilmediği için
Şahsı
şahsına
olsun.
itaat olarak algılanıyor
Evet.
maalesef.
Ama biz doğru ise yapalım. İstersen şu ayeti bir okuyalım. Bak diyor ki Allahü Teala, biz doğru doğru mana verelim. Ey müminler, Allah'a itaat edin, Resul'e. Ya Rabbi sana nasıl itaat edeceksin? Resul'e itaat edeceksin. İşte bu aynı surede az önce Fatih Hoca okudu. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Çünkü Allah'ın sözlerini biz ancak ondan, yani Kur'an'dan öğreniyoruz. Bugün şu anda elimizdeki Resul Kur'an'dır. O ayetleri de okuduk. Demin işte Bakara 101. ayeti de okuduk. Peki, ve içinizden yetkili kişiye de itaat edin diyor. Peki yetkili kişi doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor, ben ne bileyim. Şimdi Muhammed Aleyhisselam Ülül Emr diyor, yetkili. Yani şimdi Muhammed Aleyhisselam bir Resul olarak Allah'ın ayetlerini tebliğ ettiği zaman Resul. Onun dışında Nebi. Nebi olarak hata yapabilir. Ondan dolayı Mekke'den Medine'ye gelen hanımlarla yapmış olduğu sözleşmede şey yapıyor, Mümtehine suresinin 12. ayetinde şartlardan birisi de marufta sana isyan etmeyecekler diyor. Maruf ne demek? Yani Kur'an'a uygun konuşuyorsan sana isyan etmeyecekler. Yani demek ki her insanın, Muhammed Aleyhisselam dahil herkesi denetleme yetkisi var. Değil mi?
Tabii.
Ve burada da Mekke'den gelen göçmen kadınlar bunlar. İnsanların kadınlara gereken değeri vermemek sanki yaygın bir şeydir, uygulamadır maalesef. Ama Allahü Teala burada kadınları şey yapıyor ve bunlar da göçmen. Daha yeni gelmişler ya. Onlara diyor ki marufta sana, marufta Kur'an'a uygun. Senin söylediğinin Kur'an'a uygunluk konusunda denetleme yaparlar. Allahü Teala'nın her şeye de, istersen sen şu şeyi bir oku. Ahzab suresinin 37. ayetini oku. Mesela her şeyin de bir örneğini vermiştir Allahü Teala Kur'an'da. Nebi sıfatıyla, yani Allah'ın ayetlerini tebliğ etmediği zamanlar. Yani 24 saat nebidir. Şimdi mesela Fatih Hoca 24 saat öğretmendir. Ama 24 saat öğretmenlik yapmıyor. Sınıfta ders anlattığı zaman öğretmenlik yapıyor. Muhammed Aleyhisselam da Allah'u da şeyleri ayırmış. Nebi 24 saat nebi ama 24 saat Resul değil. Allah'ın ayetlerini tebliğ ettiği zaman Resul. Onun dışında konuşmaları Kur'an'a uygun mu değil mi? Denetleriz. Eğer Kur'an'a uygun değilse Allah bize Muhammed Aleyhisselam'a isyan yetkisi vermiştir. Emrini tutma isyan yetkisi vermiştir. Ve bunun da örneği var. İşte dedik Mümtehine suresinin 12. ayetinde Mekke'den gelen kadınlar. Şimdi Ahzab suresinin 30. 37. ayetinde de yanında yetiştirdiği, büyüttüğü kişinin ona karşı tavrı. Şimdi siz dikkatle dinleyin lütfen.
Evet, Ahzab suresinin 37. ayetinde Muhammed Aleyhisselam'a hitaben Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. Hani bir gün Allah'ın nimet verdiği ve senin de nimetlendirdiğin kimseye eşini nikahında tut, Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın diyordun. Aslında insanlardan çekinerek Allah'ın açığa çıkaracağı şeyi içinde gizliyordun. Oysa doğru olan Allah'tan çekinmendir.
Peki ne oluyor burada, ayıplanan kim?
Muhammed Aleyhisselam.
Bak Seyit değil.
Tabii.
Bak Seyit'e emrediyor. Eşini boşamış. Zeynep'i boşamış. Eşine dön diyor. Dönme hakkı var çünkü. Birinci boşamada, ikinci boşamada dönme hakkın var. Eşine dön. Bir de diyor ki Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın diyerek de bir baskı
Evet.
yapıyor. Peki Zeyit bakalım tutuyor mu tutmuyor mu? Devam et.
Zeyd boşanıp eşiyle ilişiğini kesince seni onunla biz evlendirdik ki müminlerin evlatlıkları eşleriyle boşanıp ilişkilerini kesince onlarla evlenmeleri konusunda kendilerine bir sıkıntı olmasın. Allah'ın emri yerine gelmiştir.
Tamam. Şimdi orada Zeyd Zeynep'ten ayrılıyor. Niye ayrılıyor? Ya bana eşimi boşama hakkını veren Allah'tır. Sen bunu engelleyemezsin. Nebi olsan da engelleyemezsin. Bak örneği görüyor musunuz? Bak onu dinlemiyor. Ona isyan ediyor mu? Ve yanında yetiştiği kişiyi çocukken almış, yanında büyütmüş. Evlatlık biliyor herkes onu. Peki bunu diyor, eşinle ilişkisini kestikten sonra Zeynep'le seni biz evlendirdik. Peki burada ne anlarsın? Demek Muhammed Aleyhisselam evlenmek istemiyor Zeynep'le.
Ayrıca
Zeynep de istemiyor.
tabii. Ayrıca Zeyd Muhammed Aleyhisselam'a, yani Nebi olan Muhammed Aleyhisselam'a isyan ediyor. Resul'e değil. Allah'ın Resul'üne
Tabii ne
isyan
diye
etmiş
Resul
oldu.
isyan edemez. Resul isyan ederse kafir olur. Bir
Bir
önceki
önceki
ayette
ayette
öyle.
onu da
Evet öyle.
söylüyor.
Ama bu ayetten anlamlarını bozarak ve bir de öyle iğrenç rivayetler koymuşlardır ki millet bunu anlamasın diye. Peki
Maalesef.
ne diyor? Onunla seni biz evlendirdik. Peki niye evlendirmiş?
İşte onda devamında söyledi. Müminlerin evlatlıkları eşleriyle boşanıp ilişkilerini kesince onlarla evlenmeleri konusunda kendilerine bir sıkıntı olmasın. Bunu gösterelim, buna örnek yapalım
Tam
diyor
örnek yapmış çünkü
Muhammed Aleyhisselam.
aynı surenin 22. ayetinde Muhammed Aleyhisselam'ı Allah örnek yaptığını söylüyor
Tabii.
bize. Peki şeyde Nisa suresinin 23. ayetinde bir kişinin eşi, öz oğlunun karısı onun kızı gibi olur. Boşasa da artık onunla bir daha evlenme söz konusu olmaz. Ama evlatlık işte bu şeyde Ahzab suresinin baş tarafında evlatlıkların sizin evladınız değildir.
Değildir.
Onları
Babalarınız.
babaların atlarıyla çağırın diyor. Ve burada da bunun yani Zeyd'in boşadığı kadınla Allah Muhammed Aleyhisselam'ı evlendiriyor. Çoğu istemiyor.
Evet.
Peki şey de istemiyor. Zeynep de istemiyor. Hadi bakalım isterseniz evlenmeyin. Öyle olsa bir önceki ayetteki mümin erkek mümin, mümin erkek Muhammed Aleyhisselam, mümin kadın da Zeynep
Vardı.
ilk örneği. Eğer kayada kabul etmezler ikisi de kafir
Kafir,
olurlardı.
evet. İsyan etmiş olurlardı.
İsyan etmiş olurlardı. Peki bu ne oldu? Şimdi Muhammed Aleyhisselam'ın şahsına itaat diye bir şey yok. İtaat edilen Allah'ın şeyidir. Şu bunun bir örneğini daha buradan şey yapalım. Bakın burada diyor ki Allahü Teala ve yetkililere yani sizden olan yetkililere de itaat edin. Peki ne olacak? Fe'in tenazatun fi şeyin herhangi bir konuda nizaya girerseniz Allah'ın Resulü ile bir Müslüman nizaya girebilir mi?
Giremez.
Çünkü Allah'ın ayeti, Allah'ın sözünü söylüyor. Başka bir şey değil ki. Ama kimle nizaya girebilir?
Yetkilik şey.
Yetkiliyle. Muhammed Aleyhisselam da bir yetkiliyse onunla da nizaya girebilir. İşte
Tabii.
mesela az önce okuduğun ayette isyan etti. Bırak
Tabii.
nizayı.
Tabii.
Tartışma değil.
Tabii.
İsyan etti.
Yani o orada Muhammed Aleyhisselam'ın şahsı değil yani. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemde bile bir başkası için Allah-u Teala emir kelimesini kullanıyor. Mesela yine Nisa 83'te diyor ki ve izâ câhum emrun minel emni evil hâfi ezâ'û bih onlara güven veya korku doğuracak bir haber geldiğinde onu yayarlar. Velev radduhu ilâ rasul ve ilâ ülil emri minhum. Şimdi Muhammed Aleyhisselam döneminde demek ki Muhammed Aleyhisselam var. Ama kendisi yok. Allah'ın emirlerini başkası tebliğ edecekse İçinizde Allah'ın emirlerini bilen birisi varsa ona danışın diyor. Yani Muhammed Aleyhisselam orada şahsıyla yaşadığı dönemde tek otorite değil Allah'ın emirlerini insanlara duyuracak. O da duyurur, başkası da duyurur.
Otorite bu.
Evet.
Bugün de var. Bugün de var.
Kaldı ki şimdi bu Nisa 59. ayette bahsedilen Ulul Emr, bu ayetin indiği dönemde Muhammed Aleyhisselam değil mi?
Tabii ya Mekke'nin Medine'nin en üst seviyedeki
Tamam.
yetkilisi.
Demek ki Ulul Emr olarak onunla nizaya düşülebilir. Böyle bir durumda o Ulul Emr'in kendisi de, yani Muhammed Aleyhisselam'ın kendisi de Allah'a ve Resulüne itaat etmekle yükümlü.
Zorunlu.
Yani Nebi Resul'e itaat etmek zorunda.
İşte Resul kitaptır değil
Evet.
mi? Yani bu senin söylediğin çok önemli. Yani bir ufuk açıcı oldu bu sözün. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'la nizaya girilir mi? Muhammed Aleyhisselam Bedir Savaşı'nda neydi? Emirdi yani.
Tabii.
Komutandı yani. Yetkili konumdu. Yoksa bir Resul sıfatıyla değil.
Tabii.
Peki istersen bu Enfal
Enfal.
suresinin 65 66
Okuyayım hocam onu.
65 ve 66. ayetlerini bir oku.
Tamam. Ey Nebi, müminleri savaşa
Bak
teşvik
Nebi
et.
diyor bak görüyor
Evet.
musunuz? Resul değil. Evet ey Nebi diyor.
Müminleri savaşa teşvik et. İçinizden sabırlı, yani duruşunu bozmayan 20 kişi olursa 200 kişiyi yener. İçinizden 100 kişi olursa onlar da kafirlik edenlerden 1000 kişiyi yener. Çünkü onlar sabretmenin önemini kavrayamayan bir topluluktur. Fakat şimdi Allah yükünüzü hafifletti, Çünkü sizde bir zayıflık olduğunu bildi.
Bak bildi çünkü orada Bedir Savaşı'nın olacağı Mekke'de inen Rum suresinde zaten haber verilmiş. Persler Romalılara yenildiği gün Allah müminlere zafer vereceğini Rum suresinde anlatmış. Pers ve Roma karşılaşacağı duyulunca herkes harekete geçiyor. O zaman Şam'dan gelen kervan gelip Bedir'de konaklıyor. Çünkü Bedir çok önemli bir konak yeri. Mekkeliler aman kervan gittiği için Mekkeliler de biliyor o sureyi. Hemen kervan Bedir'e gelir diye oraya gidiyorlar. Medine'deki Müslümanlar da ha Allah kervanı bugün bize verir. Çünkü şey maddi olarak ciddi bir şey.
Tabii.
Ve 1.000 tane şey var. O zamanın
De mallarını Mekke'de bırakmış gelmişler
tabii
hicrette zaten.
kendileri de mallarını orada bırakmış gelmişler. 1.000 tane develik bir kafil olduğu söyleniyor. Onlar da oraya geliyor ama geliyorlar ama müminlerin bir kısmı adeta ölüme gidiyormuş gibi geliyorlar. Ondan da şeyin başında söylüyor.
Enfal 5'in
Ama Allah bu
doğru.
söz verdiği şeyi yerine gelsin diye tutuyor şey Müslümanların sorumluluğunu bire ondan bire ikiye düşürüyor. Sizin iki katınız düşmanla savaşabilirsiniz diyor ama Müslümanların iki katından fazla düşman. Ne oluyor? Şimdi Muhammed Aleyhisselam'a karşı çıkmakları var mı? Allah bir iki katı dedi.
Tabii.
Bak bu daha fazla.
Tabii ki.
O zaman istersen
43. ayette mi?
43. ayetini oku Enfal suresini.
Ey Muhammed, Allah onları rüyanda sana az göstermişti. Eğer onları sana çok gösterseydi kesinlikle zaafa kapılır ve savaşma konusunda mutlaka anlaşmazlığa düşerdiniz.
Bak tenar ve tenazaatün diyor.
Evet,
Niza.
nizam.
Anlaşmaya düşer. Bir taraf kim? Muhammed
Bir daha
Aleyhisselam.
Muhammed Aleyhisselam
Bir
tabii.
taraf
Müminler.
müminler. Ya bu ayetleri bütün mezhepler tarafından yok sayılmıştır. Yok. Zaten istedikleri devlet başkanını şey yapmak için, tanrılaştırmak için bu ayetler yok sayılmakla kalınmamış. Bir de hadis uydurarak onu tanrılaştırmışlardır. Ama sen devam et onu daha sonra şey
Tamam
yapalım.
hocam. Eğer onları sana çok gösterseydi kesinlikle zaafa kapılır ve savaşma konusunda mutlaka anlaşmazlığa düşerdiniz. Ama
Kiminle
Allah
anlaşmazlar düşecekti?
işte
Muhammed Aleyhisselam.
müminler Muhammed Aleyhisselam'dı.
Tamam mı?
Ama Allah sizi bu hale düşmekten kurtardı. Çünkü o sinelerinizde olanı bilir, olanları bilir.
Neden anlaşmazlar düşüyor? Çünkü bu bak Nisa suresi 39, 59 ayette ne diyor Allah? Bir şeyde anlaşmazlık çıkarsa Allah ve
Resulüne
Resulüne
götürün.
götürün. Ayette iki kat diyor.
Ama düşman gerçekte üç kat.
Düşman iki kattan üç katı. Bunlar üç kat görürlerse derler ki ya Resulallah şey işte ya Nebiyallah derler. Resul değil de Nebi. Bunlar üç katımız. Allah bize iki
Tabii.
katımıza savaşmayı emretti.
Savaşmak zorunda değiliz de.
Savaşmak zorunda değil. Kusura bakma.
Tabii.
Deme hakları da
Tabii
var.
tabii.
Ondan dolayı ne diyor? Muhammed Aleyhisselam'a uykusunda az gösteriyor. O kaç ne kadar gösterdiğini de Allah zaten
Ali İmran suresi.
Ali İmran 13. ayette iki katı olduğunu
Evet.
söylüyor bize. Evet. Devam et.
Onlarla Mekke ordusuyla karşılaştığınızda Allah sizin gözünüzde onları az göstermiş, onların gözünde de sizi az göstermişti. Allah kararlaştırılan bir işi gerçekleştirsin diye böyle yapmıştı. Bütün işler Allah'a arz edilir.
Kararlaştırılan işte Mekke'deyken o gün onlara zafer vereceğini söz
Görüşürüz.
vermişti Allah. Söz vermişti. O zafer vermesi için de az gösterdi Müslümanlar karşı yüz yüze geldiği zaman. Mekkeliler de Müslümanlara az gösterdi ki onlar savaştan kaçmasınlar.
Evet.
Tamam. Peki ne oldu? Bakın Nisa ayetle Muhammed Aleyhisselam. Ayet söylüyor bunu biz değil ki.
Evet.
Az önce işte Ashab suresinden Zeyd ve Zeynep meselesinde okudum.
Evet.
Ne kadar şey.
Çok açık.
Çok açık. Çok açık bir şekilde. Şimdi dolayısıyla şey de sen devlet başkanısın şu bu falan bakın şimdi bunu okuyavdan sonra bütün bunlar yok sayılıyor. Ayetlerin anlamları bozuluyor. Yani çok iyi biliyorsunuz bu konuları siz kavramlar üzerinde özel çalışıyorsunuz. Bu konuları yani Allah'a şükür hemen her gün şey yapıyorsunuz. Biz de hemen her gün karşılaştıklarımız şeylere şokları yaşıyoruz
Evet.
gerçekten. Siz de yaşıyorsunuz. Bakın şimdi Muhammed Aleyhisselam'ın Zeyd Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından duyuyor değil mi sözü? Bir rivayet var mı orada?
Yani hadis literatüründe bundan daha mütevatir bir hadis var.
Gel.
Çünkü Kur'an-ı Kerim'de var yani.
Ya Allah söylüyor. Zeyd Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından duyuyor ve ona isyan ediyor. Şey de işte Mümtahine Suresinin 12. ayetinde de kadına ne diyor? Eğer Kur'an'a aykırıysa isyan edeceksiniz diyor Allah. Kime? Muhammed Aleyhisselam'a ya. Peki Muhammed Aleyhisselam orada hem emir yani devlet başkanı hem Resul. Resul olarak tebliğ ettiklerini asla şey yapmaz. Çünkü Resul'e itaat eden Allah'a itaat eder. Yani Allah'ın kitabında ne var? Tamam. Ama bu Allah'ın kitabında olanlar mezheplerin tamamı tarafından değiştirilmiş, ya değiştirilmiş ya yok sayılmış. Az önce şimdi işte Erdem Hoca'nın okuduğu o ayet yok sayılmıştı.
Evet.
Değiştiremez. Çünkü değiştiremezler ki onu şüphesin. Ama bu ayette de tahrifat yapmışlar. Nisa 30, 59. ayette. Onun da anlamını bozmuşlar. Ve tutmuşlar Buhari'ye şöyle bir hadis koymuşlar. Bakın. Muhammed Aleyhisselam demişmiş ki bakın. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Bana isyan eden Allah'a isyan etmiş olur. Peki. Zeyd kime isyan etti?
Muhammed Aleyhisselam.
Niye Allah'a isyan ettiğini söylemedi Allah? Bakın, iftiraları görüyor musunuz? Ondan sonra emire yani yetkili kişiye itaat eden bana itaat etmiş oldu.
Yetkiliye de mutlak itaat.
Ne oldu? Bak Muhammed Aleyhisselam ilah yapıldı. Aynen Hristiyanlıkta olduğu gibi. Allah'ın yerine konuyor İsa Aleyhisselam. Onu temsil eden de Papa oluyor mesela.
Ama Allah Teala yetkili kişiyle nizadan bahsediyor.
Yetkili kişiyle nizadan bahsediyor.
Orada tam itaat.
Tam itaat, haşa. Tam itaat, niza yok.
Evet.
Allah'ın bahsettiği niza. Bak şimdi okuyayım buradan. Emire isyan eden bana isyan etmiş olur. Ha Zeynep, Zeyd isyan etti.
Tabii.
İşte burada Enfal 43. ayette ne oldu?
Evet, müminler ise.
Müminler isyan etmesin diye Allahü Teala tedbir aldı. Çünkü o gün zafer verme ama zaten devamını okursak o olay daha da ne kadar sıkıntılı olduğu ortaya çıkar. Şimdi devam ediyorum buradan. İmam dedikken devlet başkanı kalkandır. Arkasında savaşılır. Onunla korunma sağlanır. Allah'tan çekinmeyi emreder ve adil olursa sevap kazanır. Ama farklı emir verirse günahı kendi hadisinde değil. İstediğini yapabilir ama gene boyun eğeceksin. Peki bu Kur'an'ın hangi ayetine uyuyor?
Yani şu ana kadar okuduklarımızın hiçbirine uymuyor hocam. Tam
Tamamen
tersi.
muhalif. Tamamen muhalif. Peki ya bizzat bakın az önce Fatih Hoca da söyledi. Ya sen o hadislerin sahihliğiyle ilgili ne söylersen söyle hiçbir zaman için bu Ahzab suresi 37. ayetteki gibi ağzından duyuyor, isyan ediyor. Ya da şeydeki Mümtahine suresi 12. ayette olduğu gibi. Ya da işte bu Enfal suresi 43. ayette olduğu gibi. Ve daha başka ayetler de var.
Süper.
Ne oluyor ya?
Hocam, Enfal suresi nereden beyin okuduğu ayetin bir üstünde şöyle bir ayet var. Ya eyyühen nebiyyü, nebiye hitap ediyor. Hasbükallah ve men ittebaake minel müminin. Demek ki Muhammed Aleyhisselam'a bakın niye
Sen önce bir manasını sen Arapçasını anlıyorsun.
ey Nebi, Allah sana yeter. Ve müminlerden sana uyanlar da.
Ne
Şimdi
kadar çok
demek ki
uymayan.
uymayanlar varmış. Uymayanlar. Bakın Nebiye. Nereden biliyoruz? Surenin başında Kema ahrecike rabbuke min beytike bil hak ve inne ferikan minel mu'minine lekarihun. Bedir Savaşı zamanını anlatıyor. Hani sen onlarla işte savaşa çıkacaktın ama müminlerin bir kısmı bundan hiç hoşnut olmadılar.
El hak diyor. Bütünüyle gerçekleşmiş. Bütün şartlar hoş.
Neredeyse ölüme sürükleniyorlardı ifade ediyor.
Bakın Nebi'ye tabi olmayan kişilerden bahsediyor Kur'an-ı Kerim ve bunlar mümin kişiler. Mümin kişiler. Ya diyorlar ki ya gerek yok ki böyle bir şeye. Niye şimdi savaşacağız? Niçin boşu boşuna ölüme gideceğiz diyorlar. Ama burada Nebi diye şey yapıyor. Oysa Resul olsaydı ve Resul bunu emretseydi de ona tabi olmasalardı bunların hiçbiri mümin değil, kafir olacaktı burada.
Hepsi kafir olur.
Yücadilûneke fil hak
Bademe
bademe tebeyyene ke ennemâ
ileride.
yusâkûne ilel
Oku istersen merak yok.
mevt. Yani o gerçek bütünüyle ortaya çıktığı halde göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi seninle çekişiyorlardı diyor. Bu etrafındaki mümin insan.
Mümin
İstersen
Kur'an-ı
bir de bu
Kerim
gerçeğin
söylüyor.
ne olduğu ile ilgili öbür ayetini de oku.
Şöyle şimdi 5. ayetten az evvel Fatih hocamın okuduğu ayetten başlayayım. Onlar o gerçek yani Romalıların Persleri yendiği gün müminleri bir zaferle sevindireceği gerçeği sebebiyle Rabbinin seni evinden çıkardığı sıradaki müminler gibidir. O sırada müminlerin bir kesimi de tam bir hoşnutsuzluk içindeydiler. O gerçek bütünüyle ortaya çıktığı halde göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi seninle çekişiyorlardı diyor
Buyur
Allah-u Teala.
bakın. Muhammed Aleyhisselam'la çekişiyorlar. Ölüme sürükleniyor, çekişiyorlar. Ya böyle bir mantık var mı bizde? Ve o hem şeyse çünkü nebi sıfatıyla.
Evet.
Ya Muhammed Aleyhisselam zırhını giyecek. Hadi savaşa gidiyoruz diyecek. Bir bakıyor arkaya müminlerin büyük bir kısmı ya ne gerek var diyor. Şimdi hakikaten hocamın dediği gibi bize anlatılan Muhammed Aleyhisselam'ın otoritesiyle buradaki ayetler arasında bir ilişki kurulabilir mi?
Mümkün değil. Ya da bize anlatılan Bedir Savaşı'yla
Evet.
bunun ne alakası var? Okuyun bakayım şeylerde. Bu siyer kitaplarında. Ya bu siyer kitapları maalesef yani çok sonra yazılmıştır. Daha önce de bir anlatmıştım işte rahmetli Muhammed Hamidullah'la bir süre beraber olma fırsatımız olmuştu. Şunu anlattı. Ya dedi ben Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını yazmaya karar verdim dedim. Eyvah kim bilir ne kadar kitap vardı. Ulan bir araştırdım bir şey bulamadım dedi ya. Ve çok sonra, ondan çok sonra işte Yahudi olduğu da söylenen bazı kimseler böyle kimliğini değiştirmiş kimselerin yazdığı şeylerden alınıyor. O da onlara güvenemiyor diyor ki hani şunu dedi rahmetli. Ya bu Muhammed Aleyhisselam'ın yaşadığı, savaşların olduğu bütün bölgelere gittim gezdim. Ya diyor Huneyn Savaşı'nın olduğu yeri bilen bir tane araba rastlamadım diyor. Tamam. Bakın şimdi burada Muhammed Aleyhisselam'a itaat sadece Resul sıfatıyla olursa. O da söylediği Allah'ın kitabında olduğu için. Onun dışında insandır hata yapabilir. Değişmeyene Allah'ın kitabı. Allah'ın kitabına aykırı hiç kimse bir şey yapamaz. Herkes böyle yapar. Allah'ın kitabında olan da zaten Allah'ın yarattığı kitapta olanlardır. Yani tüm tabiatta doğal yapıda olanlardır. Böyle olduğu zaman herkes mutlu, herkes huzurlu, herkes son derece güzel olur. Ama maalesef yani bu İslam alemi dediğimiz alem işte bu Buhari'den okuduk ayetlere %100 aykırı hadisler uydurmuşlar. Tamamen devlet başkanını tanrılaştırmışlar. Ama o devlet başkanının tanrılaştırılması bugün demokratik ülkelerdeki tanrılaştırmayla kıyaslanmayacak kadar azdır. Kıyaslanamayacak kadar azdır. Yani ben yani şey yaptım ya mesela Osmanlı'da şey yapar. Bir cuma selamlığı vardı. Padişah cuma günü gelir mesela Süleymaniye Camii'ne gelir. Orada padişaha bizzat şeyini sunacak olanlar gelirler ve bizzat yüz yüze görüşürler. Padişahla. Peki bir müddet sonra Yeniçeriler biraz bakmış ki yanlış şeyler yapılıyor. Padişah demiş tamam bunlar bulundukları yerde ateş yaksınlar ben giderim oraya. Bakıyor yaklaştırmıyorlar onu bu. Hani derler ya ateş olmayan yerden duman tütmez falan diye. Ya hakikaten yani evet çok ciddi yanlışlar var Kur'an-ı Kerim'e karşılaştırdığımız zaman. Ama batıdan gelen demokrasidir bilmem şudur budur. Hele kanunlar aman ya Rabbim. Hele kanunlar, hele ekonomik sistem. Of. Mesela bugün enflasyondan kurtulamıyorsunuz ya. Ebu Suud'a kadar enflasyon diye bir şey Muhammed Aleyhisselam'dan o zaman öyle bir şey hiç kimsenin aklından köşesinden ya böyle bir şey hiç yoktu. Ama nasıl ki şey yaptı? Ya benim size şimdi oturduğum odada Ebu Suud'un o kurduğu bankalar diyelim yani para vakıfları, onun defterleri vardı. Gerçekten son derece üzücüydü yani. Neyse yani şimdi asıl mesele bu. Şimdi siz hazırladıklarınızı söyleyin.
Şimdi bu yani konumuz tabii devletin helal haram koyma yetkisiydi. Dolayısıyla nasıl ki tarih boyunca Muhammed Aleyhisselam'ın kendisi ya da işte ona isnat edilen, onun hakkında uydurulan bir takım hadis denilen metinlerle ilahlaştırılmışsa, bugün de aslında adına demokrasi denilen fakat teokratik yapıyla yönetilen, ki biz teokrasiyi de yanlış anlıyoruz. Yani teokrasi dendiği zaman sanki dini hükümlerle yönetilen bir yönetim şekli gibi lanse ediliyor. Halbuki öyle değil. Teokrasi dediğimiz şey devletin ilah yerine geçip sözünün, kanunun tartışılmaz olması anlamına geliyor. Dolayısıyla bugün aslında yeryüzünde teokratik olmayan bir yönetim ben bilmiyorum yani muhtemelen yoktur
Ben
ve
de bilmiyorum.
Tam isterseniz burada bir ekleme yapayım. Ha, yani bakın o zaman yani devlet dediğimiz şey nasıl olmalı? Şimdi devlet bir kurumdur. Kurumların dini olmaz. İnsanların dini olur. Devlet namaz kılmaz, oruç tutmaz ve ahiretle ilgili bir endişe taşımaz. Devlet gibi diğer kurum ve kuruluşların da dini olmaz. Yani eğer faizli bir işlemse hiç kimse çıkıp ya devlettir, devlet hibe eder, vatandaşına verir, şu bu, böylesi şeylerin tamamı hayali şeyler. Devleti veya bir kurumu idare edenler kendi inançlarını idarelerine yansıtırlar. Bu tabii bir durumdur. Müslümanların hakim olduğu devlete İslam devleti, Hristiyanların hakim olduğu devleti de Hristiyan devleti denmesi bundandır. Tabii olmayan idarecilerin halkı kendileri gibi inanmaya zorlamalarıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de işte Bakara suresinin 256. ayetinde Rabbimiz bu ilkeyi koyuyor. La ikrahe fiddin diyor. Yani dinde zorlamanın hiçbir türü olamaz. İşte din devleti veya ideolojik devlet böyle doğar. Bir inancı zorla değiştirmek mümkün olmadığından böyle yerlerde iç çekişmelerin, baskı ve zulümlerin sonu gelmez. Bu sebeple mesela biz hep burada okuyoruz hani o Tevbe suresindeki Huz min envelihim sadakaten ifadesi. Yani o devletin içerisinde hangi görüşten, hangi dinden insanlar olursa olsun sonuç itibariyle o devlete olan sadakati yani birlikte yaşama kültürünü oluşturabilmek için Allah-u Teala o zaman hepiniz katkıda bulunun diyor. Yoksa hani sen müminsen, Müslümansan bizim devletimizde sen bir anlam ifade edersin değil. Yani bizim devletimiz sınırlarımız içerisinde yaşıyorsan hepimiz hangi görüşte, hangi şurada burada olursan ol bir sadakat kültürü içerisinde o devletin içerisinde yaşamadır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Aleyhisselam Allahu Teala onu emrediyor. Yani mümin olmuş, kafir olmuş herkesten bu sadakati al. Birlikte yaşama kültürünü oluştur anlamında. Dinin özü imandır. İmanın temeli de kalp ile tasdiktir. Kalp insanın iç dünyasındadır. İnsan burada olabildiğine hürdür. Hiçbir inanç insana zorla kabul ettirilemez. En baskıcı rejimler dahi bunu başaramazlar. Bu sebeple en sonunda hocam bu Din ve Devlet İlişkileri kitabında devlet güneş gibi olmalıdır. Güneş nasıl Müslüman, Hristiyan, Yahudi, zengin, fakir ve ırk ayrımı yapmadan herkese aynı mesafede ise devlet de vatandaşlarına karşı hep aynı mesafede durmalıdır.
o kadar öyle olmalı. Yani mesela Muhammed Aleyhisselam zamanında herhangi bir kişiye bir baskı yapılmış mı? Mesela Yahudiler orada münafıklık yapıyorlar. Müslümanları yoldan çıkarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Mesela Muhammed Aleyhisselam'a iftira edilen bir söz vardır. Kim dinden dönerse öldürün. Onu da bütün mezhepler kabul etmiştir. Dinden döneni öldürüyorlar. Peki bakın, hiç Kur'an'ı hiç okumadınız mı siz? İstersen sen şeyden itibaren bir oku. Ali İmran suresinin 72-73'müş.
Ehli kitaptan bir kesimi şöyle dedi. Şu müminlere indirilene günün başında inanın, sonunda inkar edin. Belki onlar dinlerinden dönerler.
Bak, günün başında inanıyor, sonunda inkar ediyorlar. Hedefleri ne? Müslümanlar dinlerinden
Dinlerinden dönsün.
döndürmek. Peki Muhammed Aleyhisselam'ın hakim olduğu yerde bundan daha büyük bir sosyal suç işlenebilir mi?
Muhammed Aleyhisselam da hiçbirini cezalandırmamış.
Asla. Devam işte, devam et.
Sizin dininize uymuş olandan başkasına inanıp güvenmeyin.
Öyle
Sen
diyorlar.
de ki şimdi Muhammed Aleyhisselam da Allah-u Teala şunu söyletiyor.
Sadece o.
Doğru yol Allah'ın gösterdiği yoldur. Size verilenin bir denginin başkasına da verildiğine veya Allah katında size onlar da şunu söylüyorlar karşılığında. Size verilenin bir denginin başkasına da verildiğine veya Allah katında size karşı delil getireceklerine de inanmayın. Muhammed Aleyhisselam yine şunu söyletiyor Rabbimiz. De ki lütuf Allah'ın elindedir. Onu tercih ettiği kişiye verir. Allah imkanları geniş olan ve daima bilendir. Bu kadar.
Yahudiler
Tepkisi bu.
kıskanıyorlar Muhammed Aleyhisselam'ı. Bak ne yapıyor bakın. Sabahleyin gelin Müslüman oldum deyin tamam. Akşam kafir. Akşam onların hepsinin boynunu uçurması lazım değil mi? O,
Mehmet
yani gerçekten kim dinden dönerse öldürür. Evet İslam aleminde de yani bu bugün şu anda dünyada İslam diye yaygınlaşmış olan şey sistemin İslam'la uzaktan yakından
Evet.
bir ilgisi yok ama Batı'yla kıyasladığınız zaman çok güzel. Dolayısıyla yani bu ne oluyor? Allah'ın istediği doğal yapının insan hayatına uygulanmasıdır. Şimdi bu da doğrular ortaya koyduğunuz zaman kimse mesela buna kimsenin itirazı olur mu? Bu kadar büyük bir ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü var mı bugün dünyada?
Yok hocam, mümkün
Hiçbir
değil.
yerde yok.
Mümkün değil.
İnsanlar açık açık ben kafirim, inanmıyorum diyemediği bir yerde ben müminim diyenlerin de bu sözlerine çok da fazla itibar edilmez.
Tabii edilmez çünkü adam şey yapar, yalan söylüyordur belki.
Bu ifade, sizin dediğiniz ifade özgürlüğü en çok da Müslüman ülkelerde yok. Yani hani yine ülke, Müslüman demediğimiz coğrafyada yine bir miktar
Ya birazcık var.
birazcık var ama aslında asıl bu işin temelinin olması gereken yerde maalesef buna hiç izin yok.
Yani asıl din inanç ve ifade hürriyetinin olması
Gereken yer
gereken yani olmazsa olmaz işte İslam ülkeleridir.
tabii.
Ama bunlar
Esamesi evet.
kendi kafada kendilerini tanrılaştırarak Allah'ın yerine koymuş. İnanılmaz helal ve haramlar uydurmuşlar. Ve bu dini yani Allah'ın dini olmaktan çıkarmışlar.
Oysa Allah-u Teala hakimiyetinde ortağı olmayandır diye tanımlıyor
Tabii.
kendisini. Yani melik dediğimiz şey kral, yönetici manasına. Allah-u Teala mesela İsra suresinin hatta önce şeyi okuyalım. Mesela şeyde Müminun suresinin 116. ayetinde Fetealallahul melikül hak. Gerçek melik olan yani kral olan, yönetici olan yüce Allah'tır. La ilahe illahu ondan başka ilah yoktur. Rabbul Arşil Kerim o işte değerli yönetim merkezinin arşın Rabbidir, sahibidir diyor. İsra suresinin son ayetinde de ve kulil hamdülillahi lem yettehiz veleden ve lem yekun lehu şerikun fil mulk. Yani işte sendeki kendi şey, herhangi bir çocuk hiçbir çocuk edinmemiş olan hamd olan Allah'ındır hamd. Ve lem yekun lehu şerikun fil mulk ve onun yönetimde, hakimiyette hiçbir ortağı yoktur. Bu ne demek? Allah bir yasak koyduysa, bir haram helal koyduysa buna muhalif ya bu tamam dinde böyle ama işte bizim devletimizde şöyle meşru falan deme yetkisi hiç kimse de yok demektir.
Yani Allah-u Teala dinde hiçbir zorlama yoktur diyorsa hiçbir sistem şunu söyleyeni cezalandırırım böyle bir ifade hürriyeti yoktur diyemez. Veyahut Allah-u Teala birisini kasten öldürdüyse ona kısas gerekir denildiğinde ben sistem olarak bunu kaldırdım seni affediyorum veya işte 3-5 yıl şuraya seni gönderiyorum diyemez. Allah-u Teala zina haramdır diyorsa benim gözetimimde yapılırsa bu olur ama benim gözetimimde olmazsa bu fuhuştur denemez. Allahü Teala içki haramdır diyorsa sadece benim ürettiğim içilir kimse diyemez. Allahü Teala faiz haramdır bu Allah ve Resulü ile savaştır diyorsa sadece benim gözetimimde veya şu miktarlarda olursa olur kimse diyemez. Yine Allahü Teala kumarı yasakladıysa ama işte şöyle piyango olur, böyle benim gözetimimde bahis olursa sorun yoktur diyemez.
Bir de yani düşünce ve ifade hürriyeti şey yaptık. İstersen bu Maide suresinin 13. ayetini bir oku.
Okuyayım
Mesela
hocam.
Medine'de Yahudiler var. Ve Muhammed Aleyhisselam'ın en büyük düşmanları onlar. Yani her türlü şeyleri yapıyorlar. Peki onlarla ilgili olarak Allahü Teala'nın söylediğini bir okuyalım bakalım ne demiş.
Verdikleri sözden dönmelerinden dolayı onları lanetledik, kalplerini katılaştırdık. Kelimelerin anlamlarını tahrif eder, kaydırırlar. Onlar akıllarında tutmaları istenen bilgilerin bir kısmını unuttular. Pek azı dışında onlardan hep hainlik göreceksin. Sen onların yaptıklarını görmezden gel ve yeni bir sayfa aç. Allah güzel davrananları sever.
Bak, onların yaptığını görmezlikten geldi. Sürekli hainlik göreceksin diyor. Onlar bir grup ve Medine'nin silah sarayına hakimler. Bu şeye altın, ona zenginlik onlarda, her şey onlarda.
Evet.
Ama yaptık, boş ver, iyi davran diyor
Evet.
onlar. İstersen bir de 41. ayeti oku.
Tamam hocam. Maide suresinin 41. ayeti de şöyle. Ey Resul, kalpten inanmadıkları halde ağızlarıyla inandık diyenler ve Yahudilerden kafirlikte yarışanlar seni üzmesin.
Yahudilerden kafirlikte yansıyorlar. Evet.
Onlar
İnanmadığı halde inanım diyor.
evet.
Münafık. İki yüzü.
Yalan üretmek amacıyla kulak kesilenlerdir. Kelimelerin anlamlarını tahrif eden, kaydıran, size şu söylenirse alın, söylenmezse uzak durun diyen ama sana gelmeyen başka bir topluluk için kulak kesilen kimselerdir. Allah'ın sıkıntıda kalmasını istediği kişilere Allah'tan gelecek hiçbir şeyi engellemeye senin gücün asla yetmez. İşte onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır.
Yani sen onları cezalandır demiyor.
Evet.
Ve bunlar istihbarat faaliyeti yapıyorlar.
Tabii. Aynen öyle. Buradan bilgiyi alıp kendi ele başlarına
Kendi ele
götürüyorlar.
başlarına götürüyorlar.
Bildiğiniz
E, ne
casusluk
oluyor?
yapıyorlar.
Peki, Allah kainatı imtihan için yaratmış. Bu imtihanı kazanan da olacak, kaybeden de olacak. Kaybedenlere fırsat vermezsen imtihanın bir anlamı olmaz ki. Dolayısıyla yani İnanç ve ifade özgürlüğünün zirvede olduğu bir yer ancak İslam devleti olabilir. Onun dışındaki o İslam devleti olamaz.
Bir de hocam bu son zamanlarda çok böyle gündemde oluyor. Tamamen Yahudileşmeye doğru iş gidiyor. Yani Allah'ın zaten helal kıldığı bir takım şeyleri sanki öncesinde bir harammış gibi böyle bir algıyla oluşturup ondan sonra bunlara helal damgası vurup buradan bir takım işler dönüyor. Şimdi bakıyorum ben mesela kuru yemiş, su, süt, yumurta, dondurma. Bunlara helal damgası vurmuşlar. Ya sana kim söyledi yumurtanın, suyun, sütün, kuru yemişin, dondurmanın haram olduğunu sana kim söyledi de sen bunlara helal damgası vuruyorsun? Yani bu tıpkı Yahudilerdedir. Allah'ın bütün helal kıldığı şeyleri Yahudiler haram kılıyorlar kendilerine. Ondan sonra da bunu Allah'ın emriymiş gibi piyasa yapıp buradan bir şey yapıyor, sektör haline getiriyor. E bugün şimdi ya su, Allah'ın suyu nasıl helal haram olabilir ya? Böyle bir şey. Kuru yemiş, dondurma, süt. Ne ben gittiğim zaman tavuk, balık. Ya bunlara kim haram dedi de sen helal damgası vurunca helal oluyor bunlar. Ben Müslüman olarak şimdi markete gittiğim zaman ha bakacağım süt alacağım ama helal hangisinde var? Su alacağım ama çay alacağım, kuru yemiş alacağım, dondurma alacağım, helal damgası vuracağım.
Ya.
Ya yani böyle bir şey olabilir mi? Bu artık yani tam Yahudilerin yaptığı şeyler. Tam.
Sonra suya helal damgası vurmak demek, hani su üzerinden sadece örnek veriyorum en basit olduğu için, bunun haramı da var demek ya.
Şüphesiz.
Suyun haramı nasıl oluyor önce?
Yok.
Yani bir tarif etseler, yani nasıl bir su ki haram olacak? Su diyeceğiz biz adına ve birileri ona haram diyecek. Böyle bir şey olabilir mi?
Ya onu da bir tarafa bırak. Ya bugün yapılanlar. Çok tabii çok haklısınız. Ama bütün mezheplerin yaptığı bundan daha berbat. Mezheplerin %100'ü yapıyor. Efendim işte bir hayvanı Müslüman kesmezse ben nereden biliyorsun adamın kalbinde iman olup olmadığını? Ondan sonra besmele ile kesilmemişse haramdır. Lan nereden çıkarıyorsunuz bunları ya? Ya Allah'ın haram kıldığı tek bir hayvan var. O da domuz. Adamlar köpek yiyor. Yesin sana ne? Sen seviyorsan sen de ye. Eşek eti yiyor. Yesin. Yok efendim kaçak at eti yakalandı. Ya sen ne karışıyorsun buna ya? Ya adam yerse yesin. Allah'ın haram kıldığı tek hayvan domuzdur. O kadar. Bir de besmele ile kesmenin şart olduğu tek hayvan hangisi?
Kurban
Kurban. Başka yok. Başka yok. Kim kesmiş ya? Kim keserse kessin, sana ne? İşte gidiyorsunuz, Avrupa'ya gidiyorsunuz. Ya işte burada hangi lokanta acaba şey Müslümanların falan, bak. Allah Allah. Ya birisi bana aynen şunu söyledi. Dedi ki, biz dedi Almanya'da, ben bizzat biliyorum dedi. Çok şimdi üzülüyorum ama ya domuz şeyini, domuz etini helal et diye satan kişiler vardı diyor. E buyur. E ne oluyor? Niye? Onlar Müslüman. Kardeşim sen Allah'ın kitabına uy. Belki gidiyoruz. Mesela Amerika'ya davet edildiğimde şeyden başka ikram etmediler balıktan. Ya dur kardeşim şunlar da. Ya kardeşim yapmayın Allah aşkına ya.
Şimdi o zaman hocam bu Nahl suresinin 116. ayetinin de mealini
Ha onu oku
okumak
oku. Çok
lazım.
güzel.
Allah Teala şöyle
Ha
buyuruyor.
o tam da
Tam
yerine.
da
Tam
bahsettiğimiz
da
konuyla
yerine.
alakalı. Dillerinizin yalan yanlış tanımlamalarıyla bu helaldir, bu haramdır demeyin. Bunu kendi yalanlarınızı Allah'a mal etmek için yapıyorsunuz. Yani ne kadar ağır bir ifade Allah Teala.
Kendi yalan Allah'a mal eden. Bunu yapanların tamamı mezhepler.
Kendi yalanını Allah'a mal edenler umduklarına kavuşamazlar. Yani suya helal damgası vurmak kendi yalanınızı Allah'a mal etmekten başka hiçbir şey değildir.
E tamam devamını kıl. Allah neyi haram kıldığını da söylüyor orada.
Yahudilere de sana daha önce anlattığımız şeyleri haram kılmıştık diyor 118. ayette. Biz onlara bir yanlış yapmadık ama onlar yanlışı kendilerine yapıyorlardı. Zaten senin Rabbin kendini tutamayarak kötülük işleyen, ardından da tövbe eden ve kendini düzeltenlerin yanındadır. İşte senin Rabbin bütün bunların ardından çok bağışlayan ve ikramı bol olandır.
Ha bir de siz diyor, haram kıldığı şeyleri de yaz söylüyordu
Bu
orada.
o şeydi hocam galiba. Burada
Önceki
değil de.
ayette mi?
Bir dakika bakayım.
Yok yok orada vardı.
Heh, şu bir önceki ayette.
Ha bir önceki.
Allah size sadece kesilmeden ölmüş hayvanı,
Bak
kanı,
kesilmeden ölmüş hayvan.
yani
Tamam.
leş dediğimiz şey
Dünyanın neresinde olursa zaten o leşi
yenmez.
yemez kimse yemez. Yani işte fıtrata aykırı. Evet.
Kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adı anılarak kesilmiş olanı haram kılmıştır.
Ha bak kanı domuz etini. Kan yiyemezsin. Domuz et. Sadece domuz. Bak başka bir hayvan var mı?
Yok, hayır.
E ben şunu yesem tam Muhammed Aleyhisselam'a getiriyorlar işte şeydi. Neyse şimdi adı aklıma gelmedi. Diyor ki ben onu sevmem ama
Keler.
siz ha,
Keler, keler.
keler getiriyorlar. Ben sevmiyorum ama sizi yiyin diyor. Tamam. Sevmeyebilirsiniz. Bakın Allah'ın yasakladığı tek hayvan domuz. Allah bir de Allah'tan başkası adına kesilen. Allah'ın adı anılarak kesilen değil.
Evet, aynen öyle.
Ne oluyor lan? İşte bu putlara, şuna, buna falan. Bunu da biliyorsan. Onu da biliyorsan. Eminsen yemeyeceksin Fatih Özen dediği gibi. Biliyorsun ki Allah'tan başkası adına kesilen. Bilmiyorsan o da haram değil.
Kim zor durumda kalır da birinin hakkına saldırmadan ve ihtiyaç sınırını da aşmadan bunlardan yerse Allah çok bağışlayan ve ikramı bol olandır.
Yani adam aç kalmışsa açından ölecek değil ya. Tamam aşırıya gitmeden ondan da yine yiyebilir.
Şimdi bu ayeti de birçok şeye uygulayarak hocam böyle yorumlayarak garip garip haramları helal yapmaya çalışıyorlar. Halbuki bu ayet sadece yemeyle alakalı. İçmeye bile izin yok. Mesela susuzluktan ölseniz Allah Teala bir yudum şarap içmenize izin vermiyor.
Vermiyor evet.
Sadece açlıktan bir sıkıntı doğuyorsa yani artık hayati tehlike ortaya çıkıyorsa domuz etini veya işte bu haram olanlardan birini yiyebilir.
Zaruretler yasakları şey
Ortadan
bunlar
kaldırılır.
diyor. Peki nedir şey? Zaruret insanın ihtiyacı olan
Her
her
şey.
şey. O kardeşim o zaman dünyada haram diyebileceğin
Yok
hiçbir şey
kalmaz.
olmaz ki senin ya.
Bak bir de şunu söylüyorlar. Mesela uydurmuşlar o kurallar. Sen dediğin gibi işte zaruretler haramları helal kılar. Yani mecbur kaldım ne yapayım? Evim yok. Faizsiz olmaz. Ev almam lazım. Oho. Yahu ihtiyacı mecbur kalmadan faizi kredi alan kimse var mı yeryüzünde? Ondan sonra şey ne diyor? Bir de şunu söylüyorlar. Hacet umumi olsun, hususi olsun, zaruret menzilesine tenzil olunur. Aa, şu zaruret makamına ikame edilirdi. Yahu kardeşim ihtiyacım yani ihtiyaç ister genel ister özel olsun o da zaruret sayılır. E ne oldu?
Bütün zaruretler.
Allah'ın dini diye bir şey kalmadı ortaya. Ama bunu mezhepler söylüyor ya. Yani şimdi bir başkalarına laf söylüyoruz güzel. Ama ne yapalım? Allah'ın bütün kulları Allah'ın doğru dinini öğrenmek zorunda. Ama o doğru din nedir? Tabiatta geçerli kanun ve kuralların insan hayatına uygulanmasıdır. Öyle bir kural ki yeryüzünde kimse bunlara hayır diyemez. Peki neden faiz hep yasak? Çünkü evrensel bir yasa. Sadece devlet kendini ilah yaparak helal kılıyor. Neden kumar yasak? Evrensel bir yasak. Çünkü insan doğal yapısına ters. Ya devlet ben helal dedim helaldir diyor. Ya bu ne oluyor? Niye şeyleri hepsi de aynı yani değil mi? Neyse Allah yardımcımız olsun. Böyle şey yapmak lazım. Doğruları insanlara anlatmak lazım ama bunu anlatırken de şöyle yapıyoruz. Efendim işte bu İslam alemi bilmem başka. Ya değil kardeşim. Allah'ın kulu. Yeryüzünde dünyanın neresinde olursa olsun onlara doğru dini anlatmak zorundayız. Mesela şu geçenlerde aklıma geldi. Şeyde 2002'de Rusya Moskova Üniversitesi'ne davet edildiğimiz zaman onlara Kur'an'daki İslam'ı anlattık. Ve can gözüyle dinlediler. Sonra kendi aramızda topladık dediler ki yok biz böyle bir din hiç duymadık, ilk defa duyuyoruz. Bizim ülkemizdeki Müslümanların yaşadığı dini biz asla istemiyoruz. Ama bu muhteşem bir şey dediler. Şimdi bizim görevimiz, ha uydu uymadı, o tamamen kendi kararlarına. Önemli olan doğru güzelliğini görsünler. İşte bizim görevimiz Allah'ın kulların arasında ayrım yapmadan, hiç kimseye baskı yapmadan doğru dini bütün insanlara anlatmak. Bütün güzellikleriyle göstermek, ister kabul eder, ister etmezler. Ona da karışmamak. Hesabı Allah'a verecekler, bize değil. Allahü Teala kitabını çok iyi anlamayı, çok güzel yaşamayı ve çok doğru bir şekilde bütün kullarına ayrıntılı bir şekilde ulaştırmayı hepimize nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun.